Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamda. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Hazar 1400 Hicri Kameri 2 Cemadiyol Evvel 1443 ve Miladi 7 Aralık 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Burhan Hişmeti ile İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan ile yeni transit yol üzerine anlaşmalar üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam İnkılabı rehberi açısından bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri, aydın gelecek ve kalıcı tilisimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi bilim ve yenilikçiye vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Amerika'nın yaptırımlarının kaldırmasının nükleer anlaşmaya dönmesi için şart olduğunu belirtti. İran ile 4+1 grubu Perşembe günü müzakerelere devam edecek. Son 24 saatte İran'da 79 vatandaş koronavirüsten hayatını kaybetti. Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı. Ve Amerika'nın Suriye'deki saldırısında 6 sivil yaralandı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Şerif Teknik Üniversitesi'nde öğrencilere hitap etti. Reisi konuşmasında mevcut durumun istenen konuma dönüştürmesinin bilim ve gelenekçilik temelinde olması gerektiğini belirterek, bu hususta öğrenciler, öğretmenler ve üniversitelerin belirgin role sahip olduğunu vurguladı. Tahran'daki Şerif Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen öğrenci günü kutlamasında konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, akademik seçkinler ve teknolojistlerin ülkenin sermayesi olduğuna işaretle, öğrenciler ve hocaların büyük düşünceleriyle bilim, servet, güç ve teknolojinin üretilebileceğini ve ülkenin sürdürülebilir, kalkınma yolunda hareket edebileceğini vurguladı. Reisi sözlerinin devamında hükümetin üretime verdiği desteği vurgularken, hiçbir kamu şirketinin ülkede benzer şekilde üretilen ve uygun kalitede mallara ithal etmesine izin vermeyeceğiz dedi. Viyana görüşmeleriyle eş zamanlı olarak döviz kurunu yükseltmeye yönelik bazı çabalara ve baskıcı yaptırımları kaldırma çabalarına değinen reisi, ekonomiyi, ekmeği, sofrayı müzakerelere bağlamayız diye konuştu. Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü. İçerideki ve yurt dışındaki bazı insanlar sosyal medyada ve gerçek hayatta döviz kurunu yükseltmeye çalışıyor. ülkedeki döviz kaynaklarının iyi durumda olduğuna dair güvence veriyorum. Hükümetin ilk günlerinin aksine döviz durumu hakkında endişeli değiliz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya'da yayınlanan Komersant gazetesine verdiği mülakatta, yaptırımları kaldırmadan Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi için bir yol olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya'da yayınlanan Komersant gazetesine verdiği mülakatta, İran'ın iyi niyetli olduğunu belirterek başarılı görüşmelere hazır olduklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Batı'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesine rağmen İran iyi niyetlidir ve tek taraflı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması amacıyla iyi bir anlaşmaya varmak için verimli görüşmelere hazırdır ifadesini kullandı. Emir Abdullahyan, İran'ın nükleer programıyla ilgili durum, Amerika'nın nükleer anlaşmayı yok etme girişiminden vazgeçmediği için yaratılmıştır dedi. Emir Abdullahyan ayrıca son 6 turda Viyana'da yapılan görüşmelerde Amerika'nın anlaşmadan çıktıktan sonra İran milletine dayattığı yaptırımları kaldırmadan anlaşmaya dönmesinin bir yolu olmadığını hala anlamadığı, İran için netleştiği ifadelerinde bulundu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Nükleer Baş Müzakereci Ali Bakır Ekiani ile Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrique Mora arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde Viyana görüşmelerinin Perşembe günü devam etmesi kararlaştırıldı. Teslim Haber Ajansı'nın bildiğine göre Viyana'da İran ile 4+1 grubu arasında başlayan 7. tur görüşmelerin devamı Perşembe günü düzenlenecek. İran Nükleer Baş Müzakereci Ali Bakır Ekiani ile Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrique Mora bugün yaptıkları görüşmede İran ile 4+1 grubu üyelerinden Perşembe günü yeniden bir araya gelmeyi kararlaştırdılar. Bu arada resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır Ekiani, Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov ile görüştü. Görüşmede İran ile 4+1 ülkeler arasındaki görüşmelerdeki son gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülkenin uluslararası meseleler ve İran ile 4+1 ülkeleri arasındaki görüşmeler hakkında istişarelere devam etmesi gerektiğini vurguladı. Bakır'ı İran ile Rusya'nın Viyana görüşmeleri öncesinde istişarelerde bulunduğunu işaretle yeni turda Rusya ve Çin ile çeşitli şekillerde istişarelerde bulunulduğunu vurguladı. Bakır'ı yeni turda İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımların iptali ve nükleer girişimler hakkında oldukça yapıcı ve yararlı öneriler sunduğunu, bu önerilerin görüşme sürecinde ciddi ilerleme kaydedilmesine yol açabileceğini ifade etti.
İran Ulusal Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani, Suriye Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şamkhani, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdadi ile görüştü. Şamkhani, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede bölgedeki mevcut duruma değinerek, Amerika, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta çökmesine, stratejik gücünü artıran direniş cephesinin zafere ulaşmasına son derece öfkeli. Bunun için yeni krizler yaratmaya çalışmaktadır, dedi. Suriye'de herhangi bir ülkenin işgalinin güvensizliğin devam etmesine ve şiddetin artmasına neden olacağını belirten Şamkhani, tarihteki herhangi bir saldırganlığın ve işgalin kaderi, geri çekilme ve aşağılayıcı bir yenilgiden başka bir şey olmamıştır ifadesini kullandı. Şamkhani, Siyonist rejimin Suriye topraklarında devam eden saldırganlığını kınayarak, bu saldırılar Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırganlığının bir devamıdır. Bölgede Siyonist kanserden kurtulmanın tek yolu direniştir ifadelerinde bulundu. İran ile Suriye arasındaki siyasi ve güvenlik alanlarındaki stratejik ilişkilere dikkati çeken Şamkhani, ekonomik alan başta olmak üzere diğer sektörlerde de bu ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak İran'ın bu konuda hazırlıklı olduğunu ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdadi ise Suriye halkı ve hükümetine desteği için İran'ı takdir ederek Birleşik Terörizm Cephesi'nin yenilgiye uğratılması ve Suriye'de göreli istikrarın sağlanmasıyla birlikte başta ekonomik olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılmıştır, dedi. Amerika'nın Suriye'deki askeri varlığının Suriye'nin egemenlik ilkesini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirten Miqdadi, Amerika'nın Suriye'de kalıcı istikrarı önlemek için terör çekirdeklerini yeniden canlandırmaya çalıştığını söyledi. Siyonist rejimin bölgede devam eden kötülüğünü ve Suriye'deki askeri saldırganlığını gerçek bir devlet terörizmi ve provokatif eylem örneği olarak nitelendiren Faysal Miktat, terörizm, askeri saldırganlık ve baskıcı yaptırımlar Suriye halkının düşmanların baskılarına karşı direnme iradesini baltalayamaz ifadesini kullandı. Suriye Dışişleri Bakanı dün Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya gelmişti. Suriyeli bakan dün ayrıca İranlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Kırgızistan'ın işbirliğinden bölgede barış ve istikrarın güçlenmesi ve gelişmesinde etkin rol ifa ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Japarov'a gönderdiği mesajında iki dost ülkenin ilişkilerinden gelişerek devam edeceğini belirtti. Son senelerde İran ile Kırgızistan'ın ticari ilişkileri sürekli şekilde güçlenmiştir. İran Ticaret Gelişme Kurumu'nun bildirdiğine göre iki ülkenin ticaret hacmi son 5 senede %70 üzerinde artmıştır.
İran-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Ali Nikzad, İran ile Ukrayna'nın ikili ticaret hacminin düşük olduğuna işaretle ikili ticari ilişkilerin güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Ukrayna-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Andrei Vladimirovich Buhdants ile bir araya gelen Ali Nikzad, iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinin hacminin İran ile Ukrayna'nın sahip olduğu kapasite ve potansiyeli uygun olmadığına işaretle, diyalog ve işbirliğiyle ikili ticaretin iki milletin lehine geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Nikzad, maden ve ocak, enerji, tarım ve kimya alanlarında iki ülkenin işbirliği yapacağına temasla, parlamentoların ikili münasebetlerin gelişmesi için büyük potansiyele sahip olduğunu, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için parlamentolar arası münasebetleri geliştirmenin önceliklerinden biri olduğunu söyledi. Görüşmede Ukraynalı yetkili de bu ülke parlamentosunun İslami Şura Meclisi ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşıladığını ve iki ülke temsilcilerinin işbirliğini kolaylaştırmak için istişarelere devam etmesini istediğini vurguladı. Buhdants ayrıca İran'a Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediği için teşekkür etti.
İran Kültürel Varlıklar, Turizm ve El Sanatları Bakanı İzzetullah Zarghami, çeşitli ülkelerin turizm yetkilileriyle görüşeceğini bildirdi. Bakan Zarghami bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 4. Dünya Turizm Örgütü Genel Kurul Toplantısının marjında Hindistan, Uman, Irak, Pakistan, Gürcistan, Moris, Kuveyt, Özbekistan, Afganistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Almanya, Guatemala, Endonezya, İtalya, Türkiye, Malezya ve Rusya'nın turizm yetkileriyle görüşme yapıldığını bildirdi. İran Kültürel Varlıklar, Turizm ve El Sanatları Bakanı bu görüşmelerde turizm alanında ortak işbirliği alanlarından masaya yatırıldığını vurguladı.
İran Maskat Büyükelçisi Ali Necafi, Umman Ekonomi Bakanı ile bir araya geldi. Öğrenci Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre İran Büyükelçisi Ali Necafi, Umman Ekonomi Bakanı Said Sakri ile görüş saatinde bulundu. İki taraf görüşmede İran ile Umman'ın ekonomik işbirliğini geliştirme yollarını ele aldılar.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte koronadan 79 vatandaşın da hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 3514 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130.356'ya, vaka sayısı 6.141.335'e yükseldi. Virüsü yakalanan hasardan 3.213'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 5.936.975'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Rum kesiminde Larnaka Camii'ne gerçekleştiren saldırıya tepki göstererek, Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacaktır dedi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. toplantısına katılmak üzere Katar'a resmi ziyaret öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Katar ile yarın yüksek düzeyli konsey toplantıları yapacağız. Heyetler arası görüşmelerimiz olacak. Toplantımızı en geniş manada gerçekleştireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Temim ile ikili görüşmelerimizin ardından komite toplantısına başkanlık edeceğiz. İkili ilişkileri ele alma fırsatımız olacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Larnaka'da camiye yapılan saldırı da vardı.
Burada özellikle de Larnaka'da, Güney Kıbrıs'ta camilerimize yönelik biliyorsunuz bir maalesef operasyon yapıldı. Tabii Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgili parti sözcüsü arkadaşımız Ömer Bey'in net açıklamaları var. Ve biz de gerek Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Bey'in yapmış olduğu açıklama ile birlikte aynı şekilde biz de Güney Kıbrıs'a şunu söylüyoruz. Mabetlerimizin üzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz. Bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır olarak ödersiniz. Ve bunun arkasında kimlerin olduğu noktasında da her türlü arayışın içerisindeyiz. Ve 6 tane bizim Güney Kıbrıs'ta camimiz var. Ve bu camilerimizin güvencesi Güney Kıbrıs'ın yönetimidir. Biz nasıl ki bütün onların kutsallarına, kiliselerine karşı bir güvenceysek, aynı şekilde aynı güvenceyi de onların vermesinin gerektiğini her zaman söylüyorum. Yine bu vesileyle söylemiş oluyorum.
Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın bu konularda daha dikkatli olması gerektiğinin de altını çizdi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Thani ile iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan ve Al Thani'nin katıldığı törende 12, toplamda 15 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin 7. toplantısına katılmak üzere gittiği Doha'da temaslarını sürdürdü. Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Al Thani resmi karşılama töreninin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Erdoğan ile Al Thani'nin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde 12, toplamda 15 anlaşma imzalandı. Bu arada Reuters haber ajansı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Salman arasında Katar'da görüşmeye ayarlanmadığını duyurdu.
Türkiye Eski Hazine Bakanı Berat Albayrak ile ilgili İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta'dan gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi. Haberin ayrıntılarını dinliyorsunuz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine Bakanı Berat Albayrak ile ilgili İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta'dan gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi. İşte o açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle. Hükümetin kafasında yeni bir model yok. Uyguladığı bir model de yok. Üst üste yapılan hatalar sonrasında işi toparlayamayacağını gören Erdoğan ve ekibi çaresizlik senaryosunu bir model olarak takdim etmektedir. İddia ettikleri gibi bir modeli uygulayacak hangi altyapıyı hazırlamışlardır? Sanayide hangi dönüşümü yapmışlardır? Teknolojiye yatırım yapılmış mıdır? Ekonomik bozulmanın özellikle kur artışlarının kontrol altında olduğu algısını oluşturmak için çaresizlikten ortaya atılmış bir şeydir yeni model dedikleri. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın her yıl açıklanan orta vadeli programı yeni bir model olarak sunması ayrı bir kepazelikti. Özellikle partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra ekonomik sorunların çığ gibi büyümesi sürekli yeni model takdimlerini beraberinde getirmiştir. Berat Albayrak'ın bir çizgisi var mıydı bilmiyorum ama şu anda Berat Albayrak ekonomi yönetimine tamamen hakim. Kendisinin bakanlıktan ayrıldığı sıkıntılı dönemde ona sahip çıkan sadece iki isim vardı. Bugün ikisi de en kritik bakanlıklara getirildi. Mehmet Muş ve Nureddin Nebati. Merkez Bankası Başkanı operasyonunu da Berat Bey yaptı. Enerji Bakanı, SPK ve BDDK başkanları zaten onun daha önce getirdiği kişilerdi. Berat Albayrak'ın Türkiye ekonomisine verdiği zararın boyutu tahminlerin ötesinde yüksektir. 128 milyar doların heba edilmesi Berat Albayrak ve ekibinin marifetidir. Albayrak Hazine Bakanı olduktan sonra sadece bütçe borçlanmasında yanlış bir strateji takip etmesinden kaynaklanan ilave maliyet 1,3 trilyon liradır. Borçlanma stratejisindeki büyük yanlışlığın bütçeye şu ana kadar olan maliyeti bir yıllık vergi gelirimizden daha yüksektir. Berat Albayrak ekonomi yönetiminin her tarafına sadece kendi yönetimini getirmekle kalmadı. Ekonomi politikalarında kurgular duruma geldi. Kendisinin bizzat bakan olduğu dönemdeki başarısızlıkları ortadadır. Berat Albayrak kafasıyla ekonomide başarı mümkün değildir. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Irak haber kaynakları bu ülkenin Basra liman kentinde güçlü bir patlamanın meydana geldiğini, patlama sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığını bildirdi. Haber kaynakları Irak Basra kentinde bugün şiddetli bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Basra'nın Cumhuri Hastanesi yakınlarında meydana gelen patlama sonucu en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Polis ve hastane kaynakları ise ölü sayısının 4 ve yaralı sayısının ise 20 kişi olarak açıklamıştı. Patlamanın ardından yardım ekipleri ve itfaiyecilerin bölgeye gönderildiği belirtildi.
Suriye kaynakları Amerika'nın bu ülkenin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında 6 sivilin yaralandığını duyurdu. Amerika'nın Suriye'nin kuzeybatısında yer alan bir köye düzenlediği saldırıda biri 10 yaşındaki çocuk olmak üzere aynı ailenin 6 bireyinin yaralandığını duyurdu. Yolda hareket halinde olan Ahmet Kasım isimli Suriyeli ailenin aracına Amerika'ya ait İHA'dan atılan füzenin isabet etti. Amerika saldırından terör örgütü El-Kaide'nin elebaşlarından birini hedef almak için gerçekleştiğini ileri sürdü. Bu arada Haseke'nin doğu kırsalındaki Al-Yarubiye bölgesinde Amerikan işgal kuvvetlerine ait bir askeri konvoyun iki bombaya hedef olması sonu İşgal araçlarında da ciddi hasar meydana geldiği duyuruldu.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Yahya Seri, 7 Aralık operasyonu hakkında yaptığı açıklamada operasyonun mütecavizlerin cinayetlerine karşılık olarak gerçekleştiğini, operasyonda Riyad, Cidde, Taif, Cizan, Necran ve Asir'deki hedeflerin vurulduğunu bildirdi. Komutan Seri dün gerçekleşen 7 Aralık operasyonu ile ilgili bugün düzenlediği basın toplantısında saldırılar ve ablukanın sürmesine karşılık olarak meşru savunma çerçevesinde daha fazla operasyon yapacaklarını ifade etti. 7 Aralık operasyonunda 8 adet Kasıf 2K ve çok sayıda balistik füzeyle APA, Cizan ve Necran'da kritik ve önemli hedefleri vurduklarını belirten General Seri, operasyona toplam 25 İHA ve çok sayıda balistik füze kullandıklarını kaydetti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erivan'ın sarih biçimde karşı çıkmasına rağmen Zengezur koridorunun açılmasını istedi. Yeni Musavat gazetesinde yer alan habere göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni yetkililere tehdit içerikli üsluple seslenerek Zengezur koridoru ne zaman açılacak bunu bize desinler ifadesini kullandı.
Haber kaynakları Siyonist rejimin bugün sabah saatlerinde Suriye'nin Lazikiye bölgesine düzenlediği saldırıda yanlış hedefleri vurduğunu bildirdi. Siyonist rejimin bu sabahki saldırıda Suriye'de bir silah yükünü hedef aldığı yönünde işgal medyası haber yayınlandı. Ancak Suriye El Ahbariye televizyon kanalının bildirdiğine göre Tel Aviv, savaş uçaklarının bugün sabah Lazikiye limanında gıda malzemelerini hedef aldı.
Ve Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın kimseyi saldırmayı planlamadığını ancak kırmızı çizgilerini açıkça belirttiğini ve bu konunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerikan Başkanı Joe Biden arasında bugün yapılacağı görüşmede ele alınacağını söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran ile ilişkileri iyileştirme adımları konusunda. Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı dün İran İslam Cumhuriyeti'ne günübirlik ziyareti kapsamında başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şamkhani ile bir araya gelerek ikili ilişkileri görüştü. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı kabul ettiği görüşmede, bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmanın, İran'ın yeni hükümetinde dış politikanın önceliği arasında yer aldığına işaretle, Tahran'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin geliştirilmesini sıcak karşıladığını vurguladı. Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan da görüşmede bu bölgenin evlatları olarak aynı kaderi paylaştıkları için iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin kendi gündemlerinde yer aldığını vurguladı. Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı dün Tahran'da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şamkhani ile görüştü. İran'ın bölgede büyük ve güçlü bir ülke olarak özgün jeopolitik konuma sahip olduğunu ve Doğu ile Batı arasında ana bağlantı köprüsü olduğunu belirtti. İran ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ilişkilerinde yaklaşık 5 yıl önce Hicri Şemsi 1395 yılında patlak veren bazı gerginliklerin ardından yıllar sonra Abu Dhabi'den üst düzey bir yetkili ilk kez Tahran'a gelmiş oldu. Son aylarda Birleşik Arap Emirlikleri kendi dış politikasını dengeli hale getirmek ve İran ve Suriye gibi müttefiklerine yakınlaşmak için yoğun çaba başlatmıştır. Bu bağlamda Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı geçtiğimiz haftada Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüştü.
İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında son aylarda diplomatik temaslar bölgesel ve siyasi alanlardaki bazı anlaşmazlıklara rağmen artmıştır. Bu durum iki komşu ülkenin ilişkileri iyileştirmek için kararlı olduklarını gösteriyor. Her iki taraf ilişkilerin gerilimin artmasını önleyecek şekilde gelişmesini ve yönetilmesini istiyorlar. Bununla ilaveten her iki ülke ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye gayret göstermekteler. İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin eskiye dayanan ilişki tarihinde ekonomik münasebetler her daim iki ülkenin ilişkilerinde bağlayıcı unsur olmuştur. Bu nedenle İran'a güvenlik yaptırımların en ağır şekilde uygulandı ve iki ülkenin siyasi ilişkileri azaldığı dönemde bile Birleşik Arap Emirlikleri her daim İran'ın ilk 5 ticari ortağı arasında yer almıştır. İki ülke transit, enerji, ulaştırma, sağlık ve yatırım alanlarında ekonomik ilişki ve işbirliğine girişmek için büyük kapasite ve potansiyele sahiptir. Bu nedenle 2022 yılında iki ülkenin ticaret hacminin 20 milyar dolara ve ardından 5 senede 30 milyar dolara çıkabileceği düşünülüyor. İran ile Birleşik Arap Emirlikleri işbirliğine gerekli kılan diğer etkili sebep de İslam toplumlarında güvenlik alanındaki krizlerin giderilmesi için verilen çabadır ki bölge dışı ülkelerin müdahalesi sonucu yaşanıyor. Bu hususta İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı ile yaptığı görüşmede bölge ülkelerinin işbirliği sayesinde sürdürülebilir güvenlik ve istikrarın sağlanacağını kaydetti. Kuşkusuz İran ve Birleşik Arap Emirlikleri iki komşu ülke olarak siyaset, güvenlik ve ekonomi alanlarında ikili ve bölgesel münasebetleri geliştirip güçlendirmeleri gerekiyor. Gelenen aşamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin aynı kanaate ve önceki yaklaşımlarından bazılarında değişiklik yapması gerektiği sonucuna vararak bölgesel yakınlaşmaya çaba gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz genç Filistinlinin şehadeti ve Siyonist rejimin cinayetlerinin sürmesi konusunda. Siyonist rejim askerleri cumartesi günü Kudüs kentinin Babel Amud bölgesinde 25 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Selime'yi Siyonist yerleşimcilere soğuk silahla saldırıda bulunmak istediği iddiasıyla hedef alarak şehit ettiler. Muhammed Selime'nin şehit edilişi ile ilgili gerçekler ise işgal rejimi İsrail'in yeni bir cinayet daha işlemekle cinayet dosyasını daha da kabarttığını ortaya koymakta. Siyonist rejim, Selime'nin bıçak ile yerleşimcilere saldırmak istediği iddiasını ileri sürdü. Aslında işgal rejimi sırf yalan bir iddiayla 25 yaşındaki Filistinli genci şehit etti. Bu girişim uluslararası ve insan hakları kurallarına aykırılık teşkil ediyor çünkü savunma amaçlı bir eylem bile sayılmıyor. İşgal rejimi 25 yaşındaki Filistinli genç Selime'yi şehit etmek suretiyle cinayetlerle dolu karnesine yenisini ekledi. Görüntülerden Muhammed Selime'nin vurulduktan sonra yere yığıldığı ve pratikte kendini savunmak için hiçbir hazırlığı olmadığı anlaşılıyor. Buna rağmen Siyonist askerler iki kez Selime'ye ateş açarak onu şehit ettiler. Başka bir konuda İsrail askerleri için bu gibi cinayetlerin işlenmesinin sıradan bir konu haline gelmesidir. Çünkü işgal rejimi kimseye hesap vermezken Siyonist yetkililer de Filistinlilere karşı benzer insanlık dışı eylemleri destekliyor ve tüm bunlarda dünya toplumunun sessizliği ve pasifliği sayesinde işleniyor. Bu doğrultuda işgal rejimi başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid Twitter hesabı üzerinden paylaştıkları mesajlarda ırkçı İsrail askerlerinin girişimini övgüyle karşılayıp Filistinli gence ateş açan işgal askerlerine tam destek verilmesini istediler.
İşgal rejiminin Selime'nin şehadetiyle ilgili iddia ettiği gerekçe ayrıca şehit edilişi İsrail askerlerince bu cinayetin organize edildiğini gösteriyor. Nitekim Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi aynı hususu deklare etmiştir. Buna göre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi yaptığı açıklamada İsrail rejimi polisinin Filistinli genç Selime'yi ateş açarak şehit etmesinin yasal çerçeve dışında bir infaz olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi yaptığı açıklamada korsan rejim İsrail'in silahlı ve güvenli güçlerinin ölümcül gücü Filistinlilere karşı organize bir şekilde kullanmasının sonucu yasal çerçeve haricinde cinayet eylemi olduğunu belirterek İsrail askerlerinin Filistinlilerin katliamı karşısında hesap vermediği için bu tür cinayetlerin işlendiğini vurguladı. Bu tepkiye rağmen Birleşmiş Milletler, İsrail rejimi askerlerince işlenen cinayetler karşısında uygulamada herhangi bir eylemde bulunmamıştır. Arap ülkelerinin İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirme politikası da İsrail askerlerine Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinin artmasına destek sağlayan diğer bir etkendir. Başka bir ifadeyle Siyonist rejim kendisine karşı küresel tepkiden hiçbir korku bir yana çekincesi bile yok ve bu yüzden de giderek şiddet eylemlerini de artırıyor. Anlaşılan o ki Siyonist rejimin esas amacı Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ataleti ve Arap ülkelerinin izlediği politikalar sayesinde Filistin milletini direnişini sürdürme konusunda ise dehşete düşürüp soğutmaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda Filistin İslami Cihat Hareketi sözcüsü Tarık İzzettin yaptığı açıklamada Siyonistlerin Filistin milletini korkutmak ve dehşete düşürmek için bu tür cinayetleri işlediğini ancak bu cinayetlerin Filistinlilerin direnişini asla sarsmayacağını vurguladı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyicilerimiz, İslami İran Yol ve Ulaştırma Kurumu Uluslararası Transit ve Ulaştırma Bürosu Başkanı Cevat Hidayeti, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan, Fars Körfezi'nden Karadeniz'e uzanan transit bir yol üzerine anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Konu hakkında bir açıklama yapan Hidayeti, yeni transit yol Fars Körfezi'ni Karadeniz'e bağlayacağını belirtti ve bu konuyla ilgili bir takım açıklamalarda bulundu. Bu konu gündemin en hassas döneminde gerçekleşmektedir sevgili dinleyicilerimiz. Özellikle İran'ın kuzey-batı sınırlarıyla ilgili yaşanan gelişmelerde, özellikle Ermenistan'ın bu konudaki tutumu defalarca çeşitli çevreler tarafından eleştirilip analiz edilmiştir. Şimdi Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin burada özellikle Zengzur bölgesiyle ilgili bir takım girişimlerde bulunması ve kışkırtıcı eylemlerle burada Ermenistan'ın toprağını işgal etmeye çalışması esnasında böyle bir haber gündeme yansıdı ve şimdi İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan ile yeni transit yolu hakkında bir anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Şimdi biz bu konu hakkında gündemi analiz etmeye çalışacağız. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan İşmet'i bizimle birlikte. Sayın İşmet, hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sizin de bildiğiniz gibi defalarca sizinle yaptığımız röportajlarda özellikle son sıralarda tartışmalı bölge olan Zengzur Kanalı ile ilgili gündemi değerlendirdiğimizde burada Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan topraklarında kendilerine bir pay ayırmaya çalışmalarını söylemiştiniz. Şimdi tabii burada da bir tartışma sahasına dönüşen bu bölge, şimdi İran'ın da yeni bildirdiği bu haberden yola çıkarsak nasıl bir gelişmeyi göz yüzüne çıkarmaktadır sizce? İran şimdi burada özellikle bu bölgeyle ilgili kendi pozisyonunu ve tutumunu nasıl sergilenmiştir sizce?
Bismillahirrahmanirrahim. Uzun yıllardaki İran Kafkaz'da sülhün berkarar olunmasını onun esas sebeplerinden biri Kafkaz regionunda olan ülkelerin birbirleriyle iktisadi alakaya da girmeyinde yani vacip görüptü. Bunun için müxtəlif sülh planları da irəli sürüptü. Hatta keçen ilki Qarabağ müharibəsi zamanında da İran'ın sülh planı oldu. Ve onun esas prinsiplerinden biri de buydu ki yollar açılsın Qafqazda. Yani bu hem Qafqaz ülkelerinin özünün xeyrini olacak, hem İran'ın xeyrini olacak. Rusya'nın, Türkiye'nin bütün regiona ait olan ülkelerin xeyrine dedi ki bu yollar açılsın, muharebelere son koysun. İndi müxtəlif cəhətlərdən İran'a müraciət olunur. Bu son anlaşmaya işare elədiniz ki İran, Azərbaycan, Gürcistan arasında olubdu ki yollar açılsın. Fars Körfəzindən ta Qaradənizə qədər bu ölkələrin vasitəsilə. Digər tərəfdən həmən yəni tələb Ermənistan tərəfindən İrandan vardı ki İranın Fars Körfəzindən Ermənistandan da daha bir yol Gürcistan'a və Qaradənizə açılsın. Yəni İran üçün ortadadır bu regionda və qədimi təsisata malikdir. Həm siyasi idarəçiliği, inzibati idarəçiliği, yani İran qədim mədəniyyətə, qədim sivilizasiya malik olduğunu üçün müxtəlif ölkələrin yani məcburdular İranla hesablaşdığında. Buna görə də son dönəmdə İranda hakimiyyət dəyişikliyi də oldu. Xob, yeni hökumətin gəlməsi, onun yeni nəfəsdə olduğu bir zamanda müxtəlif ölkələrdən indi İranla belə bir əməkdaşlığa can atılır. Biz son haftalarda hatta Türkiye'yle de yeni yani devre başlamaya dair bir yani nişaneleri görmüştük. Herhalde Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'den İran'a sefer ediyor ve iktisadi alakaların daha da güçlenmesine dair mukaveleler imzalanacaktı. Son Aşgabat görüşünde gördük, Eko'nun Aşgabat görüşünde yani İran'daki ortada muhtelif ülkeler onunla emektaşlığa can atmağa, onunla mukavele bağlamağa sey gösterirdiler ve o cümleden de Türkmenistan gazının Azerbaycan'a ötürülmesi için üç tərəfli müqavilə imzalandı ki, İran vasitəsilə ötürüləcəkdir. Yəni, bunlar hamısı göstərir ki, yeni bir dönəm başlaya bilər yəqində. Və bu da bunun, yəni buna olan lazımə budur ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında bu münaqişəyə son qoyulsun. Münaqişəyə son qoyulmağında əsas yəni amil bu ola bilər ki, ifratçı şuarlardan aid indi son haftalarda, son aylarda devlet seviyesinde Zengezur'dan dehliz açacağız, oradan bize torpaq vayı verilsin. Yani bu cür ifratçı söz söhbətlere son koysa, yalnız yolların açılmasında, qayda qanun esasında, ülkelerin arazi bütövlüğü prinsipi esasında, suverenliği esasında bu yollar açılsa hamıya xeyir getirecektir.
Doğrudur. Efendim, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi yeni transit yol Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine büyük menfaat sağlayacak ve onları Doğu Avrupa ülkelerine bağlayacağı kesindir. Şimdi peki burada Ermenistan'ın üzerine düşen sorumluluklar nelerdir? Yani İran ile komşuluk ilişkilerinde bayağı yani uzun bir geçmişe sahip her iki ülkede. Şimdi burada İran'la ilgili karşılıklı çıkarları dikkate alarak adım atmasını bekliyorlar yani İranlı yetkililer. Şimdi siz Ermenistan'ın buradaki dış politikasını konuyla ilgili nasıl değerlendirirsiniz?
Ermənistan da yani bu yolların açılmasında çok maraqlıdır. Çünkü hem iqtisadi cəhətdən blokadadır. Yani bir tərəfdən Azərbaycandan, bir tərəfdən Türkiyədən xüsusilə çox ifratçı, yani nifrət dolu bəzən çıxışlar olur və ermənilər də qorxudur, Ermənistan da qorxudur. Bu gerek bunlar yığıştırırlar. Yani bu nifret dolu çıxışlar, nifret dolu mövqe sərgiləmək, düşmənçilik toxumu səpən siyasətlərə son qoysa, ermənilər də bu sahədə yani yolların açılmasına razılıqları vardı. Ancaq yani belə bir siyaset yürütməlidir həm Türkiyə tərəfindən, həm Azərbaycan tərəfindən ki, ermənilər onları düşmən saymasınlar. O ermənilər də yani belə bir yani ərazi iddiaları irəli sürməməlidirlər həm Türkiyəyə qarşı, həm Azərbaycana qarşı. İndi Azərbaycanda xoq Dağlıq Qarabağ adlı bir yer vardı. Hələ də ermənilərin əlindədir. Hələ də oradakı ermənilər separatçılığa, yani separatçı özlərini Azərbaycandan kənar, Azərbaycanın tərkibində bilmirlər. Yani bu məsələyə də son qoyulmalıdır. Digər tərəfdən də yani indi son ayların mövzusu olan Zəngəzur dəhlizi adıyla Ermənistana qarşı da bu cür ərazi iddiasından çıxış etməməlidir Azərbaycan və həmçinin Türkiyə. Yani bunlar da bu ərazi iddiasını dolayısı da olsa eləyirlər. Digər tərəfdən ermənilərdə də bu mərəz vardır. Yani bu mərəzi hər üç tərəfdən həm Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə hamısı son qoymalıdır. İfratçı nasionalizm, ifratçı millətçilik, qomiyyətpərəstlik, türkçülük, yəni bunlardırlar ki, düşmənçiliyə səbəb olur və əgər bunlar yığışdırılsa, yollar da açılar, yəni hamıya yaxşı bir mənfəət qazandırar.
Anladım. Efendim, vakit aldığınız için çok teşekkür ederim Sayın İsmet'i.
Çok sağ olun, minnettarım.
Çok teşekkürler, hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hişmeti ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan arasında yeni transit yol üzerine sağlanan anlaşma konusundan yola çıkarak Kuzeybatı sınırlarıyla ilgili İran'ın Kuzeybatı sınırları hakkında yaşanan gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risale gazetesinde Yemenli bir yetkilinin Suud rejimi son 5 günde Yemen'in 9 eyaletine 130 kez hava saldırısı düzenlediğini açıklaması Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ın korsan rejim İsrail'in saldırılarının karşılıksız bırakılamayacağını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde nükleer müzakerelerle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, İran'ın Viyana müzakerelerine devam etmesini olumlu karşıladı. Fars Haber Ajansı'nın haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin Viyana müzakereleri hakkındaki açıklamasını olumlu karşılayan Rus diplomat Ulyanov, bu açıklama müzakereleri devam etmesi için henüz ortam müsait olduğunu gösterdiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu yetkilisi Viyana müzakerelerinde gelinen son noktayı açıkladığı oturumda başta Amerikan Dışişleri Bakanı olmak üzere bazı Amerikalı yetkililerin müzakerelerin sonuçları hakkında kuşku duydukları yönündeki açıklamalarına işaretle şöyle demişti. Bence eğer karşı taraflar iyi niyetli olursa ve boşuna başkalarını suçlamaktan el çekerse anlaşmaya varılabilir. Viyana'da İran milletine dayatılan illegal yaptırımların kaldırılması ve Berçam nükleer anlaşmasının ihya edilmesi için düzenlenen müzakereler 29 Kasım Pazartesi günü başladı. İran İslam Cumhuriyeti müzakerelerde Amerika'nın illegal yaptırımlarının kaldırılması ve İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında karşı tarafa iki belge sundu.
İttilaat gazetesinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Suriye'de Şam yönetiminin izni olmaksızın bulunan ecnebi güçlerin varlığını kınadıklarını vurgulaması Birleşik Arap Emirlikleri Milli Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun Bin Zayed'in İran İslam Cumhuriyeti ile samimi ve kardeşçe ilişkilerin ülkesinin öncelikler arasında yer aldığını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken Cami Cem gazetesinde İslami Şura Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Zuhre İlahiyan'ın Birleşmiş Milletler'in Afganistan meselesinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı Zuhre İlahiyan, Afganistan'da artan terör, bombalı eylemler, tekfirci IŞİD terör örgütünün faaliyetleri ve uyuşturucu madde kaçakçılığı, Birleşmiş Milletler'in bu ülkeye karşı sorumluluğunu kat kat artırdığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Afganistan İşleri Özel Temsilcisi Yardımcısı, Modkani Düsen'le görüşen İslami Şura Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı Zuhre İlahiyan, Afganistan'ın şimdiki durumu Amerika'nın sorumsuzca izlediği politikaların sonucu olduğunu vurguladı. İlahiyan, Amerika tekfirci IŞİD terör örgütüne beslediğini ve Taliban'la savaş bahanesiyle Afganistan topraklarını işgal ettiğini kaydetti. Görüşmede Modkani Düsen de İran İslam Cumhuriyeti'nin Afgan mültecilere karşı çok cömert ev sahipliği yaptığını, hatta şimdi Afgan çocukların İranlı öğrencilerle birlikte eğitim aldıklarına şahit olduklarını, ki bu da İran İslam Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yaparken cömertliğini gösterdiğini belirtti.
Hemşehri gazetesinde İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin Uluslararası İşler Danışmanı Ali Ekber velayetinin Kırgızistan Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ile görüşmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Uluslararası İşler Danışmanı Ali Ekber velayeti Kırgızistan Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Talat Bey Musaddıkoğlu'la görüştü. Velayeti Kırgızistan Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Musaddıkoğlu'la görüşmedi. İki ülkenin ortak sınır olmadığını ancak aynı bölgede yer aldıklarını ve iki komşu gibi olduklarını ve birçok ortak kültürel değer iki milleti birbirine yakınlaştırdığını ifade etti. Velayeti sözlerine şöyle devam etti. İki milletin ortaklıklarına dayanan potansiyel kapasiteleri kullanılmalı ve takviye edilmeli. Aramızda daha güçlü irtibat kurmalıyız. Nitekim bunun yolu açıktır. İran İslam Cumhuriyeti her daim Kırgızistan'la çok yönlü işbirliğine hazırdır. Görüşmede velayeti Kırgızistan'la çok yönlü ilişkilerin geliştirmesine de vurgu yaptı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin bakışında bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 9. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'nin Batı Asya bölgesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel güvenlik elzemleri ve güvenlik stratejisiyle ilgili görüşlerini ele alacağız.
Güvenlik her ülke için uluslararası düzeyde iç ve dış boyut olmak üzere iki boyutu söz konusudur ve bu iki alan birbirinden bağımsız sayılmadığı gibi birçok durumda birbiriyle derin ve doğrudan bağları söz konusudur. Batı Asya bölgesi güvenlik tertibatı mevzu bahis her iki boyutta özel önem arz eden önemli bölgelerinden biridir.
Batı Asya bölgesi sahip olduğu jeopolitik özellikleri ve zengin enerji kaynakları ile her zaman bölge dışı güçlerin göz diktiği bir bölge olmuş. Bu yüzden bu güçlerin bölgeye yönelik her zaman güvenlik tehditleri söz konusu olmuştur. Gerçekte Asya coğrafyasının bu bölgesinde birçok güvenlik tehditleri ecnebilerin bölgeye müdahalelerinden kaynaklanıyor. Özellikle son 10 yılda bölgenin birçok ülkesinde kurulan ve harekete geçirilen çok sayıda terör örgütü bu ülkeleri bölünme hatta tam çöküş noktasına sürükledi ve Batı Asya bölgesini şiddet ve savaş ateşi ile karşı karşıya getirdi. Tüm bunlar bölge dışı güçlerin müdahaleleri ve terör örgütlerini kurarak desteklemeleri ve beslemelerinin sonucudur.
Bu süreçler ve müdahaleler bölge ülkeleri iç etkenlerin dışında çevrelerinden gelen ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu ve sultancı güçler bölgede kriz ve güvensizlik yaratarak bu tehditleri körüklediğini gösteriyor. Sultancı güçlerin bu tür yıkıcı müdahaleleri özellikle son birkaç yılda bölgede krizlerin önemli oranda artmasına yol açmıştır. Bölgede Libya, Nijerya, Somali, Afganistan, Irak ve Suriye gibi krize yatkın ülkelere dayatılan krizler, ittifakların körüklenmesi, siyasi, güvenlik ve iktisadi zafiyetler hepsi el ele vererek Boko Haram, El-Kaide, IŞİD ve Şebab gibi radikal ve tekfirci terör örgütlerinin ortaya çıkmasına yol açtı.
İran İslam Cumhuriyeti ise birçok gerekçeye dayanmak ve sultancı güçlerin bölgede kriz yaratmakta ifa ettikleri rollerini göz önünde bulundurmak suretiyle her daim ecnebi güçlerin ve bölge dışı aktörlerin bölge ülkelerinin iç işlerine karşı çıkmıştır. Nitekim son yılların deneyimleri sultancı güçleri bölgede askeri varlığı hiçbir zaman güvenlik yaratmadığı gibi bu zümrenin yapıcı olmayan müdahaleleri bölge ülkelerinin ciddi sorunlar ve sıkıntılarla karşı karşıya getirdiğini göstermektedir.
Biraz önce de belirtildiği üzere Batı Asya bölgesi stratejik konumu ve zengin petrol ve doğal gaz kaynakları yüzünden her zaman sultancı ve sömürücü güçlerin de göz diktiği bir bölge olmuştur. Dolayısıyla bu güçler gayrimeşru çıkarları doğrultusunda bölgeyi kendi istek ve amaçlarının gerçekleşmesi için şekillendirmeyi ve yapılandırmaya çalışmaktadır. Bazı bölge ülkelerinde kurulan askeri üsler, sultancı güçlerin bölgede nüfuzunu artırmak için kuruldu ve başlı başına bölgeye yönelik ciddi tehdit oluşturdukları bölgeye musallat olma çabalarından bir örneğidir.
İran İslam Cumhuriyeti'ne göre bölgede ortak tehditlerle mücadele etmek ve bölgede kalıcı istikrar ve güvenliği sağlamak için bölge ülkelerinin katılımı ile ciddi bir savunma politikası geliştirmek ve bölge için iktisadi, siyasi ve kültürel bağlar temelinde bir Asya güvenlik tertibatı oluşturmak gerekir. İslam İran'ın bu doğrultuda stratejik politikası bölgesel çatışmaları ve krizleri önlemektir. İran İslam Cumhuriyeti bu politikası temelinde bölge gelişmelerini akılcı ve titiz bir şekilde rasat ediyor, olayların sürecini analiz ediyor ve gerektiği yerlerde tehditleri bertaraf etmek için harekete geçiyor.
İran İslam Cumhuriyeti tehditlerle mücadele bağlamında özel güvenlik önceliklerine sahiptir. Buna göre bölge milletlerine genelde şiddet ve radikalizme karşı desteklemek ve özellikle Irak ve Suriye devletlerine terörle savaşlarında yardımcı olmak ve bölgesel tehditlerin önüne geçmeyi İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenlik öncelikleri arasında yer aldığı söylenebilir. Bu bağlamda İran'ın en temel güvenlik önceliği bölgede terör örgütlerinin faaliyetleriyle mücadele etmektir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'nin bazı bölge ülkelerindeki varlığının stratejik hedeflerine vurgu yaparak şöyle dedi. Biz ne zorbalık yaptık ne de başka ülkelerin iç işlerine karıştık. Bizden yardım istediler ve biz de onlara yardım ettik. Ve bu yardımları duygusallık temelinde değil, mantık ve çok akılcı, titiz hesaplara göre yaptık.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi ayrıca birçok kez Amerika terör devleti bölgede güvenliği temin etmekten aciz olduğunu vurguladı. Bunun en somut örneği ise Afganistan işgaliydi. Bu işgal Afganistan milletine hiçbir şekilde güvenlik armağan etmediği gibi bu ülkeyi iç savaşa ve krizlere ve güvensizliğe sürükledi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Amerika terör devletinin bölgede varlığının olumsuz tesirleri, sebebiyet verdiği şer, fesat ve güvensizliğe işaretle şunları kaydetti. Amerikalıların bu bölgede varlığı şer ve fesattan başka hiçbir etkisi olmadı. Onlar bu bölgeyi ayak bastı ve beraberinde şer ve fesat getirdi. Onların ayak bastığı her yer ya güvensizliğe ya da iç savaşa sürüklenir ya da IŞİD gibi terör örgütleri ortaya çıkar.
Gerçekte İran İslam Cumhuriyeti stratejik ve aynı zamanda krizlerle uğraşan Batı Asya bölgesinde bağımsız ve etkili bir devlet olarak çeşitli güvenlik stratejilerini izlemektedir. İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgeye yönelik dış politikasında temel stratejisi huzur ve istikrarı sağlamak gibi iki önemli hedefi izlemekte ve bölge ülkelerinin barış, istikrar ve huzurunu bozan her türlü etkene tehdit olarak algılamakta ve bu tür etkenlerle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Buna göre İran İslam Cumhuriyeti her daim sultancı güçlerin ve bölge dışı aktörlerin bölge ülkelerinin iç işlerine ve birbiriyle ilişkilerine müdahale etmelerine karşı çıkmıştır.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamene'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsude.com üzerinden bizleri takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi de iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zaferi kavuştuğu günden bu yana yeni İslam medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazananlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 24. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İranlı kadınların İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasındaki rolünü gözden geçirmek istiyoruz.
İslam İran'ın ilerlemesi ve kalkınması sadece sanayi, tarım, bilim ve teknoloji alanları ile sınırlı olmamıştır. İran İslam Cumhuriyeti aynı zamanda insani kalkınma endekslerinde büyük ilerleme kaydeden bir ülkedir. İslam inkılabının kazanımlarından biri de hiç kuşkusuz kadınların alanında elde edildi.
İran'da kadınlar nüfusun neredeyse yarısını oluşturmalarına karşın İslam inkılabından önce toplumun sosyal ve siyasi gelişmelerinde en az etkisi olan kesimdi. İslam inkılabından önce batılı kültürün sultası ve toplumun çok has bir dokuya kavuşması yüzünden Müslüman kadınlar her türlü siyasi hareket ve faaliyetten uzak tutuluyordu.
İran İslam inkılabı bu inkılabı dünyada gerçekleştirilen tüm inkılaplardan farklı ve rakipsiz kılan bazı özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden biri İranlı kadınların İslam inkılabını zafere götürmekte rol ifa etmeleridir. İran toplumu İslam inkılabından önce kadınların rolü ve korumuna iki farklı yaklaşımda bakıyordu. Bir yaklaşımda kadın güzel, büyüleyici ve heves peşinde olanların boş zamanlarını dolduran insan olarak tanımlanıyordu. İkinci yaklaşıma göre ise kadın çok zayıf bir mahluktu ve olaylar fırtınasına karşı dayanabilecek güçten yoksundu ve ömrünü karanlıkta ve habersizlikte geçiriyordu.
Ancak İslam inkılabının ilk alevleri 1978 yılında yükselmeye ve yürüyüşler ve protesto eylemlerine yansımaya başladığında İranlı kadınlarda tüm bu yaklaşımların hisarını kırarak amel meydanlarına ayak bastı ve batının dayattığı laubalilik kültürünü ezerek bir kenara itti. Kadınlar İran İslam İnkılabı tarihinde her daim inkılabın güçlü konu ve ateşini daha da alevlendiren kesim oldu ve bu inkılapta muazzam rol ifa etti. Nitekim İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyurdu. Bu harekette kadınların payı erkeklerden daha fazladır. İranlı kadınlar inkılap sırasında doğrudan ve dolaylı siyaset meydanında yer alarak iki temel rol ifa etti.
İranlı kadınlar İslam inkılabı sırasında bu inkılabı zafere ulaştırmak üzere hiçbir fedakarlığı esirgemedi. Kadınlar erkeklerle omuz omuza milyonluk protesto eylemlerine katıldı, şehitler verdi ve birçok mahrumiyete katlandı. Örneğin rejimin 9 Eylül 1978 tarihinde inkılabın durum noktası sayılan olayda tüm kaynaklara ve belgelere göre kadınların şehit sayısı erkeklerden fazla oldu. O gün kadınlar Şuheda Meydanı'nda oturma eylemi düzenledi ve Şah rejiminin güvenlik güçleri tarafından yaylım ateşine tutuldu.
Öte yandan kadınların kocalarını, evlatlarını, baba ve kardeşlerini inkılap sürecine katılmaya teşvik etmekle inkılaba dolaylı katkıları doğrudan katılmaları kadar fazlaydı. Erkekler kadınlardan ilham alır ve eğer herhangi bir sosyal harekette kadın yer almazsa erkeğin de o harekete katılımı çok pasif olur. Buna göre eğer kadın harekete destek verirse erkeğin gücü de kat kat artar. Bir başka ifadeyle kadınlar erkeklerin harekete geçme motoru sayılır. Kadınlar tarih boyunca sadece erkekleri doğuran ve büyüten kesim değil, aynı zamanda erkeklere güç veren ve tamamlayan kesim olmuştur. Bu yüzden kadınların İslam inkılabı sürecine katılması gençlere cesaret kazandırarak inkılabı hızlandırdı.
Tahran Radyosu.
Kadınların İran İslam İnkılabı'nın zaferinde ifa ettikleri rol, batılı sosyologların kriterlerine uymuyordu. Batılı sosyologlara göre İslami bir toplumda kadınlar temel haklarından mahrum kalan ve Müslümanların arasında hoşnut olmayan bir kesim olarak telakki ediliyordu. Dolayısıyla onlara göre eğer herhangi bir inkılap İslami hedeflerin doğrultusunda ve İslami değerler için yapılacak olursa Müslüman kadınlar mutlaka bu inkılabın karşı cephesinde yer alacaktı. Zira onların varsayımına göre kadınlar İslami kriterlerle yönetilecek bir topluma karşı çıkmalıydı. Ancak batılı sosyologların beklentilerinin tam aksine İranlı Müslüman kadınlar inkılapta çok aktif rol ifa ettiler.
İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni, kendine özel keskin bakışı ve dirayetiyle İslam İnkılabı'nın kadınların katılımı olmaksızın zafere ulaşamayacağını kestirmişti. Bu yüzden İmam Hümeyni, İslam'ın kadınların hakkındaki ahkam ve yasalarını açık bir şekilde beyan ederek kadınların gözünde hiçbir kuşku ve şüphe bırakmadı. İmam bir konuşmasında şöyle buyurdu: "Biz ve İslam, kadınların elimizde bir eşya veya oyuncak olmasını istemiyoruz. İslam dini, kadının kişiliğini korumak ve onları ciddi ve etkili insanlar yapmak istiyor. Biz kadınların sırf hevesleri peşinde olan erkeklerin oyuncağı olmasına asla müsaade etmeyiz."
İmam Hümeyni bir başka yerde şöyle buyurdu: "Asr-ı Saadet'te kadınlar İslam ordusunda da yer aldı. Savaş meydanlarına girdi. İslam dini üniversitelerde fesada karşıdır. İslam dini sömürücülerin üniversitelerine karşıdır. Üniversiteye değil. İslam dini medeniyetin simgelerine karşı değildir. İslam dini kadınların elinden tutup erkeklere karşı ayakta tutmuştur. Oysa İslam peygamberi gelmeden önce kadınlar hesaba bile katılmıyordu. İslam ise kadınlara güç kazandırdı. İslam'ın karşı olduğu şey kadınların erkeklerin elinde bir oyuncak olarak yetiştirilmeleri ve pehlevi kralların tabiriyle sadece güzel olmasıdır. Biz bu sözü yıkmak istiyoruz. Biz bu yanlış düşünceyi yok etmek istiyoruz. Biz kadınlar da diğerleri gibi insan olmasını, diğerleri gibi hür olmasını istiyoruz."
İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni, inkılap zafere kavuşmadan önce Paris'te yaptığı bir açıklamada net olarak kadınların protesto eylemlerine ve yürüyüşlere katılmaları, velev ki babaları veya kocaları men etsin, vacip olduğunu, babalar ve kocaların kadınları bu görevden men edemeyeceğini buyurdu. İmam Hümeyni'nin kadınların inkılap sürecine katılmalarının şer'i bir görev olduğunu beyan etmesi çok önemli bir adımdı.
İmam Hümeyni bu bağlamda şöyle buyurdu: "Kadınların bu alemde rolü özel özellikleri olan bir roldür. Toplumun maslahatı veya fesadı kadınların maslahatı veya fesadından kaynaklanır. Kadın eteğinde topluma bereketlere vesile olacak ve insani değerlere yüceltecek evlatlar sunabildiği gibi bunun tersini de yapabilir. Kuşkusuz son yarım asırda şu yüzü Kara Pehlevi rejiminde de İran milleti ve özellikle de kadınlar mazlum konumuna düştü. Bu durum dünyanın süper canilerinin önceden hazırladıkları bir plandı. Rıza Han ve cani evladı sakat düşünceleriyle tarih boyunca İran'da eşi benzerine ender rastlanan derin cinayetler işlediler."
İmam Hümeyni, kadınları kötülüklerin mazharı değil, asıl tüm hayırların ve saadetlerin kaynağı olarak tanıttı ve bu insanlardan toplumun yücelmesinde ve gelişmesinde yararlanmak istedi. İmam Hümeyni, kadını azametli ve kerametli ve toplumun saadet veya şekaveti onların elinde olan mahluklar niteledi. İmama göre mutlu bir toplum, kadınların ahlaklı ve iyi evlatlar yetiştiren bir toplumdur. Yine imama göre kadın toplumun kenarında değil, asıl ekseninde ve merkezde yer almaktadır.
İmam Hümeyni, İran'ın inkılapçı gelişmelerinin kaynağı kadınlar olduğunu belirtiyordu. Gerçekte inkılap ilk önce kadınların arasında başladı ve daha sonra topluma yansıdı. İmam Hümeyni has düşünceleriyle kadınların bakış ufkunu geliştirerek kemale erme sürecini hızlandırdı. Böylece İranlı kadın değişime uğradı, doğru yolu tanıdı ve İslam dini ve yasalları onun için daha faydalı olduğunu anladı. İmamın düşünceleri kadınların bu sonuca varmalarında büyük etkisi oldu. İmam İslam dini kadının kişiliğini korumaktan başka amacı olmadığına inanıyordu. Buna göre kadınlar meydanlara ayak bastı ama bu kez İslami tesettürle geldi. İran'da Müslüman kadınlar İslami tesettürü hakları ve özgürlüklerinin yolunda bir engel olarak görmedi ve inkılapta aktif rol ifa ederek dünyayı hayrete düşürdü.
İmam Hümeyni bir konuşmasında kadınların özgürlüğü hakkında şöyle buyurdu. İslami toplumda kadınlar özgürdür ve okuldan iş yerleri ve hükümetten meclise kadar hiçbir alana girmeleri engellenemez. Engellenen şey ise ahlaki fesattır ve bu konuda kadın erkek ayrımı yapılmaz ve her iki kesim için uygulanır.
İmam Hümeyni kadın haklarına ilişkinde şu vurguyu yapıyordu. İslami nizamda kadın erkeğin sahip olduğu haklara sahiptir. Eğitim hakkı, çalışma hakkı, mülkiyet hakkı, oy hakkı, aday olma hakkı gibi. Erkeğin ne hakkı varsa kadının da o hakkı vardır. Ancak hem kadın ve hem erkek konusunda bazı şeyler fesat içerdiği için haramdır.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vadeden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 24. bölümünün sonuna geldik.
Bundan önceki bölümlerde de belirtildiği üzere arzu ettiğiniz takdirde bizi www.farsude.com üzerinden takip edebilirsiniz. Yine arzu ettiğiniz her zaman turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dirinişin meleklerin nazil olması ve ebedi saadete ulaşma sebebi olduğunu ifade ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala kesin vaatte bulunmuştur. Gerçekten Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra da dosdoğru hareket edenlere melekler indiririz de melekler onlara şöyle derler: korkmayın ve üzülmeyin. Doğru yolda direnmenin sonucu Allahu Teala'nın bir insan ve bir toplumdan keder ve korkuyu alması ve onlara başarıyı nasip etmesidir. Bizim seçtiğimiz yol Allah yoludur. Allah yolu sadece ibadet etmek ve bir köşede oturmak değil. Allah yolu, yani insani toplumu saadete ulaştırmaktır. Bizim halkımız bu yolu seçti, yani adalet yolunu, insan yolunu, ilahi ubudiyet yolunu, insanların eşitlik yolunu, insanların birbirleriyle kardeşlik yolunu ve insani faziletler ve seçkin ve iyi ahlak yolunu. Bizim halkımız bu yolu seçmiştir ve bu yolda diretiyor. Bu yoldaki tüm zorluklara karşı mücadele etmiş ve onlardan korkmamıştır. İnşallah Allahu Teala bu direnişin tatlı meyvesini ona tattırır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.